Herkese merhaba, ben Kaan Arlı.
Ben Gün Oksay.
Uygulama Haber'in 6. bölümünde yine sizler için mobil dünyadaki gelişmeleri, uygulamaları ve oyunları tanıtacağız. Bu haftamızın ilk konusu, geçtiğimiz haftalarda da konuğumuz olan Republica adlı oyun olacak. Gün, biliyorsunuz Republica'yı geçtiğimiz haftalardaki yayınlarımızın birinde de konuştuk. Bu Kickstarter projesi altında hazırlanan bir oyundu. Yani hazırlanıp hazırlanmayacağı da belli değildi ki bizim bu oyunu anlattığımız dönem içinde hazırlanmayacak gibi görünüyordu. Fakat haberimiz şu olacak, Republica Kickstarter'daki hedeflenen para barajını aştı. Ne diyorsun bu konuda?
Yani beklenmedik bir gelişme.
Çok büyük sürprizdi değil mi?
Evet, yani son 3 gün kala böyle bir aşağı yukarı 200 bin 300 bin dolarlara paralara ihtiyaçları varken.
Evet, yani yarı yarıyaydı aşağı yukarı kazandıkları ücret.
Yani bir aylık kampanyanın son 6 saatinde anca elde istedikleri parayı yakalayabilmişler.
Evet, 500 bin Republica adlı oyun için 500 bin dolarlık bir bütçe gerekiyordu. Hı. Bizim Republica'yı konuştuğumuz günlerde ve Kickstarter'dan bahsettiğimiz dönemlerde neredeyse yarı yarıya bir kazançları vardı. Yani aynen, bütçenin istedikleri ücretin sadece yarısı ulaşıp geçmişti ellerine. Fakat dediğin gibi çok kısa bir süre kala 55 bin dolar da geçip projeyi hayata sokacaklar artık.
Yani son zamanlarda gelen işte mesela Mass Effect seslendiricisi olsun,
Sonic, Metal Gear Solid'den
Metal Gear'sın Solid seslendiricisi olsun, onların katılması, PC, Mac'e beraber çıkacak olması.
Platformların genişletilmesi mutlaka etki yapmıştır.
Bunun dışında bir de kampanya son zamanlarda internette inanılmaz bir ses buldu. Hı-hı. Yani bir sürü web sitesi, The Verge'dan tutun işte, çeşitli Game of tarzında bir sürü web sitesi bunların haberlerini yaptı ve hani bunu oyunu mutlaka yapalım tarzında bir hava oluştuğu için
yani zaten geçti, çok profesyonel yani, bir çok yapım ilginç gibi görünüyordu. Yani Kickstarter'ın sitesine de verdikleri videolardan da gördük, zaten hazırladıkları şey gerçekten çok ciddi, seslendirme konusunda çok ciddi bir çalışmaları var. Ki biliyorsunuz bu ve yapılan artık bağış diyelim, verilen ücretlerde çeşitli şeyler vardı. Sesiniz, yüzünüz
tabii,
o oyunun içinde yer alacaktı.
Çok para,
yani para verdiyseniz olur, artık bu oyunun içinde sesiniz de yer alabilir, yüzünüz de yer alabilir. Hoş olmuş gerçekten. Fakat şu anda Android için böyle bir proje yok, ileriye dönük.
Şu anda yok. Yani oyun çıktıktan sonra tabii ki hani başarısına göre Android'e de port edeceklerine inanıyoruz.
Muhtemelen
veya diğer cihazlara da.
Zaten oyun çıkmadan önce çok ciddi bir kampanya aldı. Kampanyayla oyun şaha kaldırıldı diyebiliriz proje. Oyun çıkacak zaten, bu oyun çıkmadan önceki bu popülerliğiyle zaten oyun piyasaya çıktıktan sonra App Store'da muhtemelen en çok indirilen oyunlardan biri olacaktır.
Aynen.
Bakalım ne kadar süre sonra Android tarafına gelecek. Ben onu gerçekten merak ediyorum. Ya da gelecek mi?
Daha iOS dünyasına ilk önce çıkıyor
olması gerekiyor. Evet, iOS'e çıkacak, bilgisayara, PC'ye çıkacak, Mac'e çıkacak da Android'e gelecek.
Biraz
artık bakalım.
Var.
Bakalım, bilmiyoruz nasıl olacak. Ama merakla bekliyoruz. Umarız en kısa süre içinde çıkar. İstiyorsan Republica'yı bu şekilde hemen bu sevindirici haberle birlikte senin de sürekli kullanmış olduğun Air Display adlı uygulamadan bahsedelim.
Evet. Air Display uygulaması bilgisayarınızın ikinci bir monitöre ihtiyacını gideren bir uygulama. Mesela diyelim ki iPad'iniz var. Hani bilgisayardayken boş boş yatıyor bildiğiniz gibi iPad. Fakat buna çare olarak Air Display uygulamasıyla iPad'inizin monitörünü ikinci monitör olarak kullanabiliyorsunuz.
Evet, ve dokunmatik ekran yeteneklerini sonuna kadar
olarak
kullanarak.
Hatta ilginçtir, yani ben yeni iPad'imde denedim. Retina çözünürlüklerini destekleyince yani 2048'e işte 1536'lık bir monitörünüz oluyor.
Evet, müthişti. Yani Full HD bir monitörden sonra Full HD'nin üstündeki bir çözünürlükte ve iPad'in ekranında bilgisayar gerçekten çok ilginç göründü. Yani biz Google dokümanlarına bakıyorduk zaten.
Evet, iki müthiş sayfa birden aynı anda görünce şaşırdık biz de.
Evet, gerçekten çok büyük bir çözünürlük. Yani ilk başta ne oluyor falan deyip böyle bir rahatsızlık verebiliyor ama gözünüz alıştıktan sonra da artık bilgisayarın monitörü tat vermemeye başlıyor.
Aynen.
Air Display'in bunun dışında şöyle bir güzel bir özelliği de var. Yani sadece görüntüleme değil, tablet veya ikinci ekran olarak kullandığınız telefon da olabilir bu. Hı hı. Bunun üzerinden bilgisayarı yönetebilme özelliklerine kavuşuyor ve ikinci ekranı direkt sürükle kaydır şeklinde ikinci cihaza taşıyabiliyorsunuz.
Evet. Yani cihaz sistem şu şekilde işliyor. Wi-Fi üzerinden iPad'inize kurduğunuz yazılım sayesinde ve aynı zamanda PC'nize veya Mac'inize kurduğunuz yazılım sayesinde.
Evet, çok çeşitli alternatifleri var bu uygulamanın.
Hatta Android için de var, yani o bayağı Android için de deneyebilirsiniz. Bunu kullanarak bilgisayarınıza ikinci bir monitörü ekleyebiliyorsunuz. Hatta touch, yani dokunmatik ekran özelliklerini mouse olarak da kullanabiliyorsunuz.
Evet, mouse olarak kullanma özelliği var ki şurada da çok işe yarayacaktır. İkinci monitör olarak kullanıldığında grafik tasarım veya daha çok böyle...
Yani DJ'ler için bile, müzik üreten, müzik oluşturan insanlar için bile kullanılabilecek deniliyor yani.
Evet, çok çok pratik bir uygulama aslında. Tabii sürekli kullanılabilir hale gelmesi tamamen kullanıcıyla alakalı bir durum olacak. Ama gün sen sürekli kullanıyorsun zaten bunu. Hatta program arada bir internet bağlantısı nedeniyle düştüğünde sinirlendiğini de fark edebiliyorum. Evet. Gerçekten bağımlılık yaratan bir program oluyor yani bir süre sonra.
Tabii yani mesela hareketli görüntüler olsun, o tür şeyleri çok fazla kullanamıyorsunuz Wi-Fi'den ilettiği için görüntüyü. Fakat hani işte instant messenger yani anda mesajlaşma programları, e-maillerin devamlı açık olması.
Ya da web
olması,
sayfaları falan.
Tabii. Mesela devamlı e-mailleriniz bile açık olsa, başka bir şey bile olsa. Hani iş esnasında gözünüzü direkt kaydırarak bakabilirsiniz.
Ya tabii en basit şu şekilde de olabilir. Mesela bilgisayarınızda film izliyorsunuz. Yan tarafta ikinci cihaz olarak kullanılan tablette tarayıcı açık olabilir. E-posta alıcısı açık olabilir.
Her şey olabilir.
Her şey açık olabilir. Gerçekten güzel bir uygulama. Android tarafında 5 dolarlık bir fiyatı var uygulamanın. iOS tarafındaki fiyatlandırma nasıl?
10 dolar. Biraz daha pahalı.
Biraz daha pahalı ama muhtemelen biraz daha fonksiyoneldir. Yani birebir aynı özelliklerde midir bilemeyeceğim ama yani en azından retina ekran teknolojisini desteklemesi bile
ayrı bir
özellik olacak. Gerçekten özellikle iPad kullananlara ve ikinci monitöre ihtiyacı olanlara tavsiye edebileceğimiz bir uygulama bu. Air Display'i de bu şekilde geride bıraktık ve ben futbol sevdalısı biri olarak güzel bir haber vereceğim. FIFA 13 çıkacak biliyorsun. Bu yılın artık ileriki tarihlerinde.
Beklenen
bu oyun. Ben zaten merakla bekliyorum. Özellikle yani futbol oyunlarını çok sevdiğim için ve yıllardır FIFA oynuyorum.
Yeni geliştirmelerinden falan evet, devamlı haberler geliyor.
Evet, çok büyük geliştirmeler
gibi
var. Zaten bölüm sonu canavarında da bunun detaylarını verdi arkadaşlarımız. Şimdi haberimiz şu olacak. Biz konsol tarafından değil de mobil taraftan bakacağız artık habere. Biliyorsunuz FIFA 12, FIFA 11'in mobil sürümleri genelde ya bir sene sonra veya ileriki dönemlerde çıkıyordu sürekli. Electronic Arts'ın yaptığı bir açıklamaya göre, bu onaylanmış resmi bir haber, FIFA 13'ün mobil versiyonları FIFA 13'ün konsollara yayınlandığı yılın içinde, yani 2012'nin içinde piyasada olacak.
Hatta aynı günü ayarlasa daha da güzel olur.
Kesinlikle aynı günü ayarlasa çok güzel olacak ama ya en azından 2012'ni bitmeden mobil sürümünü oynayabilecek olmamız güzel bir haber. Yani şu anda oyunla ilgili hiçbir ekran görüntüsü yok. Biz size FIFA 12 veya diğer önceki sürümlerle alakalı görüntüleri zaten göstereceğiz. Ama bakalım, umarız güzel bir oyun olacaktır. Zaten
yani
FIFA
daha da
güzeldi.
İyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü nihayetinde mobil cihazlar bildiğin gibi her sene gerek ekran kartları olsun, gerek işlemciler olsun artan,
yazılım konusunda da
artan, yani özellikleri artan bir cihaz olduğu için sonuçta geçen seneye göre çok çok daha iyi grafikler olacak kesin.
Yani güzel bir haber. Tabii telefonlarda veya tabletlerde futbol oyunları ne kadar aktif oynanır? Ben yani bu tamamen yine kullanıcının yeteneğine ve zevkine kalmış.
Ben çok oynamıyorum ama sonuçta eğer mesela diyelim ki karşılıklı iki kişi varsa aynı anda yolculuk esnasında
çok güzel olacaktır.
Zevkli olabilir.
Evet, çok güzel olacaktır o şekilde. Ben hemen geçtiğimiz dönem içinde iOS tarafına çıkmış olan bir oyundan bahsetmek istiyorum. Sonunda Android tarafına da geldi. Google Play yerini aldı. Mass Effect Infiltrator.
Hatta oyun hatırlarsan zamanında ilk Retina destekli iPad oyunlarından birisiydi. Ve hatta Electronic Arts'ın en çok beğendiği oyunlardan birisinin devamı. Yani Mass Effect serisinin
evet,
aslında
Mass Effect zaten hem oyun konsolunda
farklı bir konusunun.
Evet, yani konsol tarafından bir remake ya da bir yapım değil. Tamamen kendi hikayesi var oyunun. iOS tarafına baktığımızda zaten grafikleri muhteşem bir oyunun. Dediğin gibi zaten Retina
Android dipsi, tarafını nasıl buldun?
Android tarafında ben şöyle söyleyeyim, Galaxy Note'da denedim. Ya yani zaten biliyorsun bu tarz oyunların ben küçük ekran cihazlarda oynanması taraftarı değilim.
Tabii.
Yani tablet veya en azından 3.7 ve 4.
Tablete yakın.
Tablete yakın. Galaxy Note tablet telefon diyelim. Galaxy Note'da denedim. Zaten Super AMOLED ekran, renk doygunluğu vesaire performans dediğim zaman yani sınıfın en başarılı telefonlarından biri. Ben performansını ve oyunun tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Gayet güzel olmuş. Yani şu vardı kafamda. Daha çok iOS'te çıkan oyunlar genelde Android'de baktığımda Temple Run örneğini vereceğim. Yani ortada bir şey vardı, bariz bir grafik farkı vardı, kalite farkı vardı ama ben Mass Effect'te bunu görmedim. Gerçekten çok kaliteli görünüyor oyun. Yani zaten şu anda Google Play'de de 6.95 dolarlık bir fiyattan satılıyor. Oyunun kontrolleri çok basit. Herhangi bir zorluk çıkaran bir yanı yok. iOS tarafında ne kadar rahat oynanıyorsa, yani üst düzey bir Android'li cihazınız varsa Android tarafında da rahatlıkla oynanabiliyor oyun.
Çok güzel bir gelişme açıkçası.
Yani evet, güzel bir gelişme.
Yani tabii oyun şöyle söyleyeyim, oynayış bakımından öyle herkesin hani günlük anlık oynayacağınız bir oyun değil. biraz daha midcore'dan neredeyse hardcore'a kadar gidecek.
Evet, hardcore'a bir doğru oyun. Çıkabilecek bir şey var ama oyunun... Yani
çok kapsamlı oyun isteyenler evet. En nihayetinde böyle oyunlara bakabilir. Ya
bol aksiyon isteyenler, sürekli çatışma ve level sistemi yükselsin, yeni silahlar elde edeyim, onlar gelişsin tarzı veya uzun hikayesi olan bir oyun arayan herkes için Mass Effect Infiltrator güzel bir şey olacaktır.
Hatta Mass Effect hayranları sadece ses efektleri için bile oynayabilirler.
Evet, kesinlikle. Gün istiyorsan bir sonraki oyunumuzu senden alalım. Zaten bu bölüm biraz oyun ağırlıklı olacak. Hı-hı. Yani izleyicilerden de böyle bir talep geldi. Daha çok oyun istiyoruz dediler.
Aynen. Yani biraz hızlı hızlı gideceğiz. Sıradaki oyunumuz adı Score Goals. Bu oyunda siz dokunmatik ekranı kullanarak, pasları yaparak, paslaşarak ve en sonunda da şut aşamasına gelerek dünya tarihinde
damgasını vurmuş
güzel golleri tekrar canlandırıyorsunuz.
Çok ilginç bir konsept gerçekten.
Ve çok da zevkli açıkçası oynaması.
Ya zaten biliyorsun çekime girmeden önce bu oyunu denerken ben artık başka oyun oynamayı bıraktım.
Aynen Kaan ver de başka bir şey göstereyim sana.
Ben sürekli bir şeyler denemeye çalıştım. Oyun şimdi Dünya Kupası'nda belirli dönemlerde 90'lı yıllar, 2000'li yıllar, 2010 farklı ayrılmış ve çeşitli şeyleri var, zorlukları var oyunun. Yani pozisyonların zorlukları farklı. Mesela bir korner organizasyonu yapıyorsunuz. Diyor ki içeriği orta kes diyor. Aynen. İçerideki kafa atsın diyor.
Kafayı köşeye atacak diyor.
Köşeye atacak. Ama tabii rastgele atmıyorsunuz. Yani atılan goller gerçekte atılan gollerin birebir aynısı. Sadece dijital ortama uyarlanmış ve gerçekten çok hem zor hem eğlenceli. Beni en çok zorlayan şey de yanılmıyorsam Romanya-İngiltere maçında kornerden atılan gol oldu. Makedonya-İngiltere de olabilir şu anda. Yani tam emin değilim ama ya kornerden gol atmışlar.
Yani evet direkt onu gördü zaten. Kaan dedi ki kornerden gol atmışlar.
Ya kornerden tamam hani atılmamış olan bir şey değil ama.
Kaleci hatası tabii ki ama.
Yani nasıl? Hem atılmamış olan bir şey değil hem kaleci hatası diyelim ama hani oyunun içinde bunun direkt yansıtılmış olması ve kaleye gerçekten atabilmeniz gerekiyor. Rastgele bir çizgi değil. Bu şeyde de var. Çok paslı organizasyonlarda var. Mesela attığınız pasların tutarlılığına göre puan alıyorsunuz.
Tabii mesela excellent diyor.
Excellent, hani, good
süper,
diyor.
Harika, okey tarzı.
İsabetli pas atamazsanız pozisyonu tekrarlamak zorunda kalıyorsunuz veya golü atamazsanız.
Ki kaçırırsanız.
Tekrarlayalım, gerçek goller var.
Tabii ekranı çizerek yaptığınız için biraz da ne kadar hızlı çizerseniz mesela o kadar hızlı şut çekiyor.
Evet hızlı şut çekiyor. Ben bir iki tane free kick denemesinde çok böyle aheste çektim şu çizgileri.
Kalecinin
kucağına attım topu. Gerçekten ama özellikle futbol seviyorsanız ve yani futbolun geçmişiyle alakalı ilginiz veya merakınız varsa bu oyun çok değişik bir oyun.
Ben çok fazla futbol seyretmedim halde. Bir iki tanesini yakaladım. Mesela Türkiye maçında Hamit'in attığı
evet.
Gol var. Direkt muhteşem. Gelişine vuruşu.
Yani... Hı-hı. Gerçekte de muhteşem bir goldü zaten. Oyunda da muhteşem
aynen,
bir gol.
O çok güzel olmuş. Onun dışında bir de Roberto Carlos'un hani mesela bir efsane bir friki vardır.
Evet, Fransa'ya attı.
Ha, dünya ta o neredeyse orta sahada.
Evet, güdümlü füze gibi. Yani o aldığı falsa hala yani
onu da
unutulacak gibi bir şey değil. Bunu da canlandırıyorsunuz. Yapmanız gereken şey de şu. Ekranda Carlos topa tam vurduğu anda oyun duruyor. Ve şu şekilde bir çizgi çekiyorsunuz. Yani adamın yıllarca uğraşıp yaptığı şeyi siz bir çizgiyle yapacaksınız öyle diyelim burada.
Ama izlemesi de çok zevkli.
Evet izlemesi de çok zevkli. Gerçekten çok zevkli bir oyun. Yani umut ediyoruz Android tarafında böyle bir oyun gelir. Ya da en azından birebir aynısını yaparlar. Gerçekten çok başarılı bulduk biz oyunu. İstiyorsan senin başarılı bulduğun başka bir oyuna geçelim hemen. Spice Bandits.
Evet yani Spice Bandits yeni bir Tower Defense oyunu. Fakat Tower Defense olmasının yanında bana göre şu ana kadar türünün en gelişmiş Tower Defense oyunu. Yani kule savunma dediğimiz tarzı bir oyun. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir kere mükemmel derecede bir multiplayer var. Yani 8 kişiye kadar destekti fakat ben 8 kişiyi oynayamadım ama olsun. 2 kişi de olsa, 3 kişi de olsa
yani sonuçta
bayağı bir zevkli bir oyun çıkıyor.
Stabil online desteği var sonuçta.
Evet. Onun dışında hikaye modu olsun, işte görevler olsun, işte şeyleri açma olsun,
savunma
kurelerini açma olsun, bunları upgrade etme olsun. Bir sürü şeyleri falan var. Ve hepsi de bence oldukça güzel. Ve oyun modları da çeşitli modlar var. Mesela işte normal modu var. Bir tanesi dahi olsa yaklaştığı zaman ölme modu var.
Evet, ya bu zaten şey değil, bu tower defense değil, bu başka bir şey. Yani sonuçta o saldıran düşmanlardan bir tanesini kaçırınca oyunun bitmesi gerçekten çok zor. Yani resmen hardcore oyunculuğa zorluyor insanları.
Aynen. Ama en güzel yanı tabii ki bedava olması.
Evet, oyun bedava ve benim oyunu ilk denediğimde şu dikkatimi çekti. Daha doğrusu kötü bir sürpriz oldu benim için. Ben savunma kulelerini kurdum, düşmanlar alttan gitti. bu gerçekten çok kötüydü. Yani hani belirli bir çizgileri yok. Sabit bir yere savunma kulelerini kurduğunuzda evet, yapay zeka alternatif bir yol çıkartıyor.
O da çok güzel açıkçası.
Ya ben ilk denememde öyle bir fiyaskoyla karşılaştığım için şaşırdım ama hoşuma da gitti. Çünkü ondan sonra ne yapmaya başladım? Hem yukarıya hem en aşağıya hem de patikanın ortasına artık yani dengeli bir savunma sistemi falan kurmaya başladım. O gerçekten çok işe yaradı.
Space Bandits ise herhangi bir şeyi aslında satın almak mecburu değil. Yani ben mesela 10. level'a kadar gelmiştim. Ondan sonra yeni harita açamadığımı fark ettim. Dedim ki işte Afrika'yı açmam istendi. Hı hı. Onun için parayla bir şeyler satmaya kalktılar. Fakat hani ben bekledim. Biraz daha çok oynadım. İşte multiplayer'e girdim. Çeşitli modlarını bitirdim. Derken bir baktım 16. level'a gelmişim. Afrika'yı da açmışım. Gerçi Afrika'yı daha geçemedim ama olsun. Yani bayağı da zormuş açıkçası.
Ya oyunu ben de oynadım. Dediğim gibi hoş bir oyun olmuş. Tower Defense oyunlarında zaten yani mobil platformlarda en sevdiğim oyun türlerinden biridir. Çünkü rahat oynanıyor. Yani dokunmatik ekranla zaten kuleleri istediğiniz yere koyuyorsunuz. Upgrade'ler bir tuşla, bir dokunma hareketleriyle yapılıyor. Ya da kuleleri satmak istediğiniz zaman yine bir tuşla yapılıyor. Çok da akıcı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ya da düşmanların gelişini hızlandırabiliyorsunuz. Hani ben bu bölümü geçeceğim zaten.
Zaten ilk 10 dalga böyle kolay kolay geçer git aslında.
Evet, şey olmuş yani hoş bir oyun olmuş. Çok da renkli, renk cümbüşü var oyunda. Grafikleri de güzel oyunun.
Aynen yani grafik kalitesi de oldukça güzel. İşte biraz ağır cana bir yüksek bir megabayt oranı var fakat yani yine de size tatmin edecek derecede.
Yani güzel bir oyun olmuş gerçekten. Biz özellikle Tower Defense oynayanlara bu oyunu kesinlikle tavsiye ediyoruz diyebiliriz zaten.
Mutlaka indirin zaten multiplayer'de de hani hatta belki de hep beraber oynarız yani.
Evet yani denk gelirse ki benim pek fırsatım olacağını sanmıyorum ama mutlaka güne denk geleceksinizdir. Tower Defense türü oyundan artık biraz daha göklere çıkalım istiyorsan bir uçak
böyle
oyundan bahsedelim.
Bilinen bir
oyun.
Sky Gamblers.
Rise of Glory.
Diye bir adlı
oyun. Uzun bir ismi var zaten oyunun.
iOS dünyasında vardı aynı oyun. Şimdi artık
Android'e artık verelim. Android'e de geldi. Sky Gamblers şeyle de karıştırılabiliyor bazen. Rise of Glory ismini şu yüzden vurguluyoruz. Yeni iPad'in lansmanında da Sky Gamblers diye başka bir oyun daha tanıtılmıştı zaten. Ama o modern savaşta geçiyordu. Evet. Modern çağda geçiyordu. Sky Gamblers Rise of Glory ise 1. Dünya Savaşı'nı konu alan bir oyun.
Zaten ilk oyunları buydu. Hı-hı. Yani ondan sonra biliyorsun yeni oyunu, Jet
Namco oyunu. Namco yapımı bu oyunu da belirtelim hemen yapımcısını. Sky Gamblers'ın, yani buradaki haberimiz şu olacak. Günde dediği gibi artık Android tarafında da bu oyun oynanabilir halde. Kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Benim bu oyunda hoşuma giden noktaları ben hemen kısaca anlatayım. Öncelikle oyunun grafikleri çok etkileyici. Yine Galaxy Note'da oynama şansı buldum. Yani yine yüksek performanslı bir cihaza ihtiyacınız olacak bu oyunu akıcı bir şekilde oynamak için. Ayrıca 8 kişiye kadar online desteği var.
En zevkli yanı da o zaten.
Evet, en zevkli yanı da budur. Yani 8 kişiyi ben de bulamadım açıkçası. Yani 8 tane aynı oyuncuyu denk getiremedim ama ya umarım bir gün getirip oynayacağım. Çünkü sürekli oynamaya çalışıyorum oyunu ama geçen programda da belirttiğimiz Farm Invasion oyunu beni şu anda kendine kitlemiş durumda. Sürekli hala oynuyorum. Ya oynamaya da devam edeceğim muhtemelen. Neyse tekrar bu oyuna dönelim. Oyunda 18 tane farklı harita var. Ve birinci Dünya Savaşı'na damga vurmuş farklı uçaklar var. Yani çok klasik tarlaları ilaçlayan uçaklar da başlıyoruz. Ondan sonra pırpır diyeceğim küçük sadece tüfeklerle, makine tüfeklerle donatılmış savaş uçakları var. Ama oyunun kontrolü de çok güzel. Çok etkileyici bir oyun. Hoşuma gitti.
Kesinlikle. Beni de zaten etkileyen tarafı 1. Dünya Savaşı'na geçiyor. Yani biraz daha uçaklar yavaş, işlemler daha böyle sakin.
Evet, kitlenme
için
yok. Ha, ya böyle bir roketi at, keyfine bak, füzeyi at, gönder, vurulsun nasıl olsa diye bir olayı yok.
Makine tüfekte böyle tık tık tık tık tık tık saydıra saydıra düşürüyor.
Evet ve siz darbe yediğiniz zaman ki oyunun yani efektleri de güzel. Sadece hasar, karşı tarafa verdiğiniz hasar değil de aldığınız hasardaki etkiler de güzel. Çeşitli camlar kırılıyor yani ekranda böyle kırılmalar oluyor. Ne bileyim kan sıçrıyor falan ekrana. Gerçekten aynen, güzel olmuş o da.
Tabii yani kamera modları da var. Yani esas zevkli olan kısmı da içinden oynamak.
Evet, kokpit kamera açısı. Zaten sana da söylemiştim. En çok beğenimi kazanan noktalardan biri oldu. Siz de zaten şu anda ekran görüntülerini göreceksiniz. Oyunun görüntüleri, grafikleri güzel. Kontrol sistemi, ya şu zamana kadar oynadığım uçak oyunlarının içinde beni en çok tatmin edenlerden biri oldu.
Aynen.
Birincisi hareket algılayıcısını kullanıyor. Sağ ve sola yatışlar için. Onun dışında sanal analog D-pad yani analog pad de çıkıyor. Bununla işte uçağın hızını arttırabiliyorsunuz. Sağ sola yatma değil de kayma hareketlerini yaptırıyorsunuz.
Yani arka rotor. Destekli. Rotoru.
Evet rotoru kullanıyorsunuz. Bulamadım adı neydi diye kıvrandım ama iyi oldu söylediğin. Onun dışında yine dokunmatik ekranı parmakla sürükle hareketleriyle de çeşitli akrobatik hareketler yapabiliyorsunuz. Mesela yukarıya doğru kavis alıp uçağın yani düşmanın arkasına geçme
onlar
ya da
biraz
aşağı
kolaylatılmış hali.
Tabii çok basit abi çünkü şu hareketi yapıyorsunuz. Tıpkı Roberto Carlos'un golü gibi uçak ters dönüyor. Yani tek tek hareketli uçak kullanıyorsunuz ama hoş olmuş yani. Çok da fazla kasmaya gerek yok bu tür oyunlarda. Sonuçta eğlence için oynanıyor. Aşırı hardcore isteyenlerin zaten oyun konsollarında oynaması gerekiyor böyle oyunları.
Tabii yani.
Ki ben oyun konsol tarafında da Ace Combat'ı çok severdim vaktinde.
Ben de ta Amiga zamanında Wings belki hatırlayanlar vardır.
Evet ben bilmiyorum oyun çünkü Amiga'm olmadı işin açıkçası. Yani o dönem ben biraz şey geçtim.
Çocuk.
Çocuk ve kuru geçtim oyun açısından. Yani o kısmet değildi artık ne yapalım. Şimdi
olsun.
Yeni konsollarla devam ediyoruz.
Bu
bir
arada
sonraki konumuza geçelim mi yoksa söylemek istediğim şeyler var mı?
Son bir şey daha eklemek istiyorum. Oyunla alakalı ilginç bir şey. Oyun 720p'de iPad 2 ve iPhone 4S ile beraber AirPlay özelliği de sahip.
Çok güzel bir özellik. Bu benim atladığım özelliklerden biri olmuş demek ki.
Yani bu sayede mesela siz elinizde sadece iPad'i tutarak ki iPad'in zaten akselerometresiyle beraber hani yukarı aşağı dönüşlerini falan sağlıyorsunuz. D-pad ile beraber de sağ sola dönüşlerini sağlayabiliyorsunuz.
Ve hız kesme, hız alma.
Bu sayede yani hiç iPad'inize bakmadan veya iPhone 4S'inize bakmadan artık yani AirPlay sayesinde monitörden veya televizyondan vererek oynayabilirsiniz.
Evet, iOS'da küçük bir oyun konsol sistemi oluşturuyor zaten bu oyunda. Güzel bir destek olmuş. İstiyorsan hemen bu oyunda böylece geride bıraktıktan sonra Nova 3'ten bahsedelim. Nova 3 artık piyasada çıktı.
Evet,
yalnız şu anda tek taraflı çıktı.
iOS dünyasında
iOS tarafında var.
Android dünyasına yakında gelecek. Orası da kesin. Çünkü yani, Gameloft bu konuda her zaman için
çok iddialı.
Düzenli giden bir firma.
Evet bakalım yani Max Payne'deki şey olmasa skandal veya pürüzler olmaz umarım.
Yani Max Payne'deki sorun tabii ki uyumlulukla alakalı bir sorun. Hı-hı. Yani Nova'nın da gecikmesinde büyük ihtimal o etkili. Yani Android dünyasında onlarca yüzlerce farklı işte
konfigürasyon var.
Olduğu için yani hepsini tek tek denemesi zor.
İstiyorsan hemen Nova 3'ten bahsedelim. Deneme fırsatın oldu sanırım oyunda.
Evet evet. Yani oyun açıkçası grafik kalitesi olarak çok güzel. Yani hani sizin mesela gösterebileceğiniz, arkadaşlarınıza gösterebileceğiniz en havalı oyunlardan birisi
evet,
olmuş.
Unreal Engine 3 grafik motoruyla yapılmıştı değil
mi? Aynen. Hikayesi güzel, çok harika başlıyor. Yani bir sinematik girişi direkt oyuna dönüyor.
Crysis i̇şte, havasında zaten.
Crysis havasında. İşte oynayışı da o kadar zor değil. Biraz tabii başlangıçta şey yapıyor insan hani diyor ki ya bu iPad'de FPS mi oynanırmış falan filan.
Evet muhtemelen onları diyen kişilerden evet, biriyim ben de.
Yani ben de çok da meraklısı değilim açıkçası ama oyunun hikayesi ondan sonra grafikleri falan filan sizi sarıyor belli bir yerden sonra. Ancak şöyle sıkıntı var oyunun. Bir kere oyunda çizgisel bir yerde ilerliyorsunuz. Hikaye modunda çizgisel olarak ilerliyorsunuz. Bu da size şöyle bir olay yaratıyor. Çizgisel modda ilerlediğiniz zaman çok fazla her yer kapalı. Yani siz yapacağınız şeyler belli.
Ya yani kapalı mekanlarda hazırlanmış.
Tabii yani böyle bir koridor gibi bir yerde ilerliyorsunuz.
Ki zaten bu da genelde mobil cihazların hem işletim işlemci hem de GPU hem de RAM açısından yani oyun konsollarına kıyaslandığı zaman zayıf kalışını bu şekilde örtüyorlar.
Yani biraz da hikaye modunu işte sağlam tutabilmek için çok fazla bu şekilde yapıyorlar. Yani siz tabii ki oyunda bir serbest bir görev alma, görevleri tek tek istediğiniz sırada gerçekleştirme olmadığı için böyle bir şey yapmalar normal. Onun dışında oyunda yeni iPad ile alakalı olan sıkıntılar var.
Mesela, evet, onlardan da zaten bahsedeceğiz.
Yani mesela yeni iPad ile olan sıkıntıları hemen hatta bahsedeyim istersen. Hı-hı. Nedir diye merak ettirmeden. Yeni iPad'de duman efektiyle mesela işte derinlik efektleri
evet,
kapalı. Yani bunun nedeni olarak da Retina Display'i desteklemesi gösteriliyor. Yani siz oyunun daha iyi bir grafik kalitesinde mi oynayacaksınız yoksa hani
daha
efektleri
fazla efekt mi?
Olacak
burada, burada tercih araya girecek.
Evet yani şu anda da hatta öyle bir tercih de yok. Yakında geleceği söyleniyor.
Evet yani ancak Nova için ilk güncellemesi iPad yeni iPad'in sistem gereksinimlerini veya yeteneklerini karşılaması için hazırlanmış bir güncelleme olacak.
Evet. Yani bunun dışında oyunda işte multiplayer de var. Multiplayer kısmı da ilginç.
En önemli noktalarından biri zaten Nova serisinin.
Aynen yani mesela arabaları falan kullanabiliyorsunuz. Onlar da zevkli. Fakat orada da hani tabii FPS yine iPad'de oynamak zor olduğu için yani siz nişan alıncaya kadar hani ne kadar rahat oluyor bu işler
yani,
merak konusu. Yani çünkü çok ben mesela açıkçası zevk almadım multiplayer'ında.
Ya tabii bir de sonuçta şey yatay modda tuttuğunuzda yine diyorum büyük ekranda o parmakların rahat hareketi nasıl olacak? Mesela belki de iPhone 4 veya 4S modellerinde daha rahat oynayacak oyuncular. Sonuçta iki tarafta çok rahat elinin altında olacak. Bir kavrama sorunu olmayacak, zorluğu olmayacak.
Yani kontrolleri de biraz zor. Yani mesela yanlışlıkla bomba falan atabiliyorsunuz. İşte yani doldurayım derken silah vesaire. Onun dışında zevkli bir oyun, güzel bir oyun. Ancak öyle hani o kadar yani şafşataya değecek bir oyun mu merak konusu.
Evet, burada
bence
da
çok değecek bir şey.
Evet, zaten sizler de bu oyunu oynadıktan sonra bu bizim yorumlarımıza, kendi yorumlarınızla destek olursunuz. Yani biz oyunu tavsiye ediyoruz çünkü yani artık insanlar birçok şeyden önce grafik kalitesine bakıyor.
Yani sırf grafik kalitesine demeye bile oyunu oynattırıyor kendini. Yani çünkü evet, o kadar güzel çizimler, o kadar güzel görüşler alanlar var ki manzaralar. Hı hı. Hani insan kaptırarak kendini oynuyor.
Evet ya, biz de sizlerin zaten yorumlarını okuyor olacağız. Yani video yayınlandıktan sonra merakla bekliyoruz neler düşündüğünüzü. Çok fazla oyundan konuştuk. Ben hemen araya bir uygulama sıkıştırayım. Ondan sonra tekrar oyunlarla devam edeceğiz. Biliyorsun Mozilla'nın internet ya bilgisayar tarafında Firefox diye bir yıllardır çok performanslı bir internet tarayıcısı
son
var.
Son zamanlarda biraz popülaritesini kaybetti.
Düştü. Chrome'un çok ciddi bir yükselişi var çünkü.
Google gerçekten inanılmaz bir browser
evet,
çıkardı.
Google müthiş işler yapıyor. Zaten Android tarafında bunları konuşmamızı da yani bize yüzlerce konu açıyor. Sadece bize değil tabii. Bu tarz işi yapan herkesi konuşturuyor şu anda Google. Ama ben Mozilla'yı konuşacağım. Daha önce Android tarafında Firefox tarayıcısını zaten bir şekilde yani başarısız veya başarılı o tamamen kullanıcıya bağlı bir şey ama benim açımdan başarısız bir internet tarayıcısı vardı. Mozilla Firefox'un 14. sürümünün betasını yayınladı.
Yani düşün 14, bayağı da sürüm geçirmiş.
14. sürüme ulaşmışlar artık. Betasını yayınladı fakat bu defa Mozilla çok iddialı. Çünkü yeni bir arayüz kullanmış. Sekme destekli çok farklı bir arayüz kullanmış. Bugün uzunca deneme fırsatım oldu zaten bunu. Flash desteğinin daha iyi entegre edildiğini söylüyorlar sisteme ve Firefox'un en sevdiğim özelliklerinden biri eklentiler biliyorsun.
Onların gelmiş olması, geliyorsa.
Geliyor. Şöyle söyleyeyim yani tam büyük ekran eklentisi, açtığınız sayfayı PDF olarak kaydetme eklentisi.
Ya bu mobilde mesela özel eklentiler mi çıkıyor yoksa masaüstünkilerle aynıları var mı?
Ya muhtemelen aynı şeyleri çıkarmaya çalışacaklar. Benim mesela en çok beklediğim şey internet üzerindeki videoların downloadunu sağlayan şeyler,
YouTube downloader tarzı.
YouTube downloader tarzı. İstediğin formatta rahatlıkla indirmeni sağlayan şeyler. Firefox'un betası gerçekten başarılı olmuş. Yani önceki sürümlerle kıyasladığım zaman ki ben önceden Dolphin browser'ını kullanıyordum. Android kullanıcıları mutlaka biliyordur Dolphin HD tarayıcısını.
Genelde zaten Dolphin kullanılıyor.
Evet yani çok popülerdir. Son zamanlarda
şahsen ben Chrome'u yine tercih ediyorum.
Evet Chrome şu anda beta sürümü hala. O
ama
da başarılı olmuş.
O yani gerçekten olmuş. Daha güzel.
Firefox'un 14. sürümün betası gerçekten etkileyici olmuş. Çünkü arayüz hoş. Çoklu sekmelerin sayfalar arasındaki kontroller veya geçişler hızlı olmuş. Dediğim gibi en güzel özelliği de eklenti özelliği. Bu benim için çok önemli. Yani çok çeşitli eklentileri var. Bakalım tam sürüme geçtiğinde neler değişecek, neler çıkacak ya da neler eklenecek bilmiyoruz ama göreceğiz.
Onu da bekliyoruz.
Bekliyoruz. Zaten uygulama ücretsiz. Bu Google Play'de zaten yüzlerce olmasa bile çok sayıda farklı alternatif olarak kullanılabilecek internet tarayıcısı var. Mozilla adıyla bile yani denenmeyi hak edecek bir internet tarayıcısı yapmış.
Aynen. Zamanında iOS dünyasının hatırlanır olur. Apple bir ara hiçbir şekilde bir başka bir tarayıcıya izin vermiyordu, onay vermiyordu. Yani dolayısıyla
Safari.
Evet, App Store'da kesinlikle tıkanmıştık. Yani illa Safari kullanmak zorunda kalıyorduk. Ondan sonra bu iş değişti. Yani Apple izin vermeye başladı. Opera Mobile tarzında çeşitli tarayıcılar da var. Fakat hani yine baktığın zaman genelde çoğunlukta herkes hala Safari kullanıyor. O da
ya
ilginç.
O da zaten şöyle bir şey var. Ben de genelde yani Dolphin HD'den önce sürekli default tarayıcı kullanıyordum. Ama çeşitli alternatifler gerekiyor yani zaman zaman. Mesela birinin eklenti olayı çok güzel. Vaktinde Skyfire vardı, ortadan kalktı gitti. Ya da ismi değişti.
Evet.
Başka bir şekilde şu anda Google Play'de sunuluyor da olabilir. Onda mesela flash içerikli videoları HTML formatına çevirip ağ genişliğinden veya kullandığınız kotadan çok ciddi tasarruflar yapabilme özelliği vardı. Kendi sunucularına videoyu gönderip tekrar çekip aynen, yani bandwidth yani ağ genişliğinde şey yapıyordu.
Tekrar encode edip gönderiyorlar.
Evet. Bu gerçekten çok güzeldi. Bakalım Firefox bize neler sunacak. Ben betasını beğendiğimi söyleyebilirim. Zaten
yani siz de indirip deneyebilirsiniz.
Evet. İndirip deneyebilirsiniz. Kullandığınız diğer tarayıcılar varsa işte hangisi daha pratik şeklinde kıyaslama yapmanız da çok basit. Yani tavsiye ediyorum, ben bir süre daha kullanmaya devam edeceğim. Artık full sürümü ne zaman çıkar bilmiyorum ama bu şekilde Firefox'u da geride bırakıp kapatıp çok
başka bir oyun. Yani
oyun,
daha doğrusu
tekrar oyuna devam edelim.
Evet. PlayStation Network'te daha önceden çıkmış bir oyun. Küboid tarzında bir puzzle, yani bulmaca oyunu. Siz bir tane taşı elinizin hareketleriyle sağa sola yatırarak çeşitli şekillerde.
Dikey, yatay.
Evet, zaten şu anda videoda da görüyorsunuz. Bunları hareket ettirerek esas tam olması gereken yerden geçirmeye çalışıyorsunuz.
Evet, o delikten aşağı düşürmemiz gerekiyor.
Evet, kenarlardan değil. Yani o delikten düşmemiz
gerekiyor. Ben yapamadım. Öyle söyleyeyim.
Yani çok kolay değil zaten. Biraz denemeye gerekiyor bazı zamanlar. Fakat hani baktığın zaman aslında çok eğlenceli. Grafik kalitesi olarak, işte fizik motoru olarak, işte diğer bulmacanın kaliteli level designer olarak.
Level designer'ı zaten çok zor. Ben ilk bölümde bile rastgele oynadığım için 60 hamleden sonra oyunu, ya bölümü geçmeyi başardım. Normalde hani şey değil, yani eskiden oynadığım tür oyunlardan biriydi zaten Cuboid, ama uzun zamandır oynamayınca tabii işin pratikliğini kaybediyoruz.
Yalnız oyuna ilginç iki, yani bedava olarak çıktı. Bu arada iOS'a çıktı, onu da söyleyelim. Sıkıntısı şu oyunun. Oyunda yani nedense Retina Display destekli olmasına rağmen nedense böyle korkunç, iğrenç derecede reklamlar çıkıyor yukarıda. Yani grafik kalitesini ve oyunu çok rahatsız edici hale getiren. Onun dışında bir de işte para eklentisi eklenmiş. Yani bir şeyler satın alabiliyorsunuz. Bu satın aldığınız şeyler level'ları geçiyorsunuz falan filan.
Yine purchase sistemi bu oyuna da girmiş
yani
artık.
Yani evet, bunlar hani çok hoş şeyler değil. Özellikle reklamların hani çok kalitesiz gözükmesi oyuna bir hava, negatif hava katıyor. Siz tabii para vererek bunu kaldırabiliyorsunuz. Ancak hani bedava oluyor olması illa böyle oyunun ortasına, gözünüzün içine.
Evet, bam diye bir reklam çıkmasına hiç gerek yok.
Bir reklam sokmaya evet gerek kılmıyor.
Ya istiyorsan Cuboid'de zaten puzzle oyunlarını oynayanlar mutlaka biliyordur. Çünkü yani mobil taraftan önce bilgisayar tarafında da vardı. Oyun konsolları da, hatta muhtemelen internette flash oyun şeklinde
evet,
en çok türevleri olan oyunlardan biridir diyelim. Bir sonraki oyunumuz çok sıra dışı bir oyun.
Bu çok güzel bir oyun. Extinction Squad denilen bir oyun. Yani soyu tükenmesine
engel
doğru
olmaya
giden,
çalışıyoruz.
Hayvan türlerini kurtarmaya çalışıyorsunuz.
Ama nasıl kurtarmaya çalışıyoruz?
Hayvanları intihar etmeye çalışıyorlar. Yani hepsi bir tepeden aşağı doğru atlarken siz bunları işte tramplanle.
Evet, trampolin tarzı bir şeyle iki tane eleman parmağınızla sağda hareket ettirerek o düşen hayvanları sektirip güvenli bölgeye zıplatmaya çalışıyorsunuz. Çok komik bir oyun.
Bu arada kim olduğu da belirsiz. Tepenize arada bombalar atıyor.
Evet. Hayvan kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sizi bombalıyorlar. Yani o da çok ilginç bir olay. Yalnız ben oyun şimdi çocuk oyunu gibi görünüyor. Yani bu tarz yorumlar da almıyor değiliz. Yani anlattığınız oyunlar çocuk oyunları. Kesinlikle çocuk oyunu değil.
Yani çok zevkli. Yani
kesinlikle
neden
değil. Evet, çok basit bir oyun olabilir ama çok eğlenceli bir oyun.
Tabii zaten iOS dünyasına da uygun bir oyun. Yani siz mesela elinize aldığınız zaman hemen oynayıp, hemen geçip, hemen de devam edebileceğiniz, kapattığınız
evet, yani
zaten
hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde oyunun döngüsünü sağlayabileceğiniz bir oyun. Biraz oyundan bahsedelim önce. Günde dediği gibi iki kişi var, trambolin tutuyorlar. Tamamen bunlar dokunmatik ekranı sağ ve sol yaparak kontrol ediyorsun. Yani
alttan mesela siz parmağınızı ne kadar hızlı hareket ettirirseniz o kadar hızlı gidiyorlar. Bu çok, da size çok büyük bir esneklik sağlıyor.
Çok basit bir kontrol sistemi var yani ve 5-6 katlı bir tepeden her katından çeşitli çeşitli hayvanlar atlamaya başlıyor.
Devamlı bunlar mesela
goril atlıyor, ayı atlıyor, panda atlıyor, aslan atlıyor, köpek balığı atlıyor gibi.
Köpek çok balığı da evet çok ilginç.
Köpek balığı sürüne sürüne gelip atlamaya çalışıyor, o beni çok güldürdü. Bunun dışında oyunda bonuslar da var, yani sadece hayvanlar yok, bonusları da topluyorsunuz.
Tabii mesela bu bazı oyunlarda gelen hani işte power up dediğimiz işte güç veren şeyler. Mesela diyelim ki mıknatıs çekiyorsunuz. Mıknatısla beraber bütün hayvanlar nerede olursanız olsun size geliyorlar.
Evet, o çok pratik.
Onun
bir özellik.
Onun dışında işte rüzgar oluyor. Veyahut en basitinden işte bombadan korunmak için
zırh geliyor.
Zırhlar geliyor.
Yani sanırım bir zırh aldığın zaman iki bombadan kurtulunabiliyordu. Öyle bir şey
var. Yani onu parayla da alabiliyorsun, ekstra şeyler. Ancak oyunun şöyle ilginç bir şeyi var. Siz diyelim ki ilk haritada açtınız. İkinci haritayı geçmek için sizden İşte oyun içerisinde topladığınız coinlerden istiyor. Bu coinleri toplamak hani biraz zor gözüktüğü için insanlara. İnsanlar direkt alabilirler. Yani fiyat paraylıymış gibi gözüküyor. Bu da şu sıkıntı yaratıyor. Yani elinize aldığınız zaman hemen bırakmayın oyunu. Birazcık uğraşırsanız.
Ya yani aynı bölümü birkaç kere daha oynasanız en
evet,
azından.
Evet, çarkı flek kısmı geliyor. O çarkı flek kısmında siz coin kazanarak direkt zaten oraları açacak kadar coin toplayabiliyorsunuz.
Oyun çok eğlenceli ve şöyle bir şey var. Hayvanlar düştüğü zaman oyun bitmiyor.
Yok,
burada şöyle bir avantaj var. Streak dediğimiz yani bir seri halde hayvanları kurtarma bonusları falan gelmeye başlıyor. Belirli sayıda hayvan öldüğü zaman yani kurtaramadığınız hayvanların kanları yere yığılıyor ve adamlar artık ayakta durmakta zorlanıyor. Kontrol de ağırlaşıyor bu arada.
Biraz sıkıntı yaratıyor.
Evet, yani zemin kaygan olduğu için kontrol zorlaşıyor. Bu da oyuna tabii farklı bir tat katmış.
Yalnız o kadar ilginç bir oyun ki yani biraz oynadıktan sonra zaten böyle bir konsantre olursunuz ki robota bağlamış şekilde.
sağ sol,
bombalardan kaç falan filan. Oyunda şeye de benziyor bir nevi de. Jetpack Joyride'a da benzemiyor değil açıkçası. Hatta oradan özentiler de var. Mesela diyelim ki siz işte karakteriniz çeşit çeşit level'lar attı işte. En çok insan hayvan kurtaran işte hayvan aşığı falan tarzında
evet.
Level'lar var. Bu level'ları geçmek için size görevler veriyor. Mesela işte diyor ki 15 saniye boyunca hiçbir hayvanın ölmesine izin verme. İşte 3 kez kafanda bomba sektir evet, tarzında. Bak,
şöyle bir şey var. Bomba yanınıza düştüğünde patlıyor ama kafada patlamıyor.
Aynen, kafadan
sektiriyor. Başınızda nasıl bir sistem varsa onu geri sektiriyor.
Şapkanızdan sektiriyor.
Şapkadan bomba çıktı diyelim. Ve bu oyunu istiyorsan hemen geride bırakıp birkaç dakika önce adı geçen bir oyun konsoluna bir geri dönüş yapıp hemen yeni oyunumuzu tanıyalım. Amiga.
Evet. Yani Amiga'da olan ve hatta Amiga'nın en çok oynanan oyunlarından birisi North vs. South. Nihayet bildiğiniz iOS dünyasına da remake olarak, tekrar yapılmış olarak girdi. Ve oyun baştan sona yenilendiği için çok da değişik şeyler var. Mesela eklentiler var. Oyunda mesela daha önceden bilenler için anlatayım. Hı hı. Kaleyi zapt etmek, işte tren istasyonunu, trenleri yakalamak biraz daha değişmiş. Oralar mesela artık daha dokunmatik kısımlara yönlendirmiş ki bence o kadar da müthiş olmamışlar ama olsun. Normalde dokunmatik ekranda oynaması daha rahat. Onun dışında strateji oyunu ağırlıkta.
Bu sıra bazlı dönüyor zaten.
Sıra bazlı dönüyor. Siz Amerika'nın iç savaşını konu alan oyunda kuzeyleri veya güneyleri oynuyorsunuz. İki kişi de oynayabiliyorsunuz. Bilgisayara karşı da oynayabiliyorsunuz. İnternet üzerinden de oynayabiliyorsunuz.
Her türlü oynuyorsunuz.
Böyle çeşit şeyler var evet. Yani ve sıra bazlı ilerliyor. Siz işte diyelim ki atlıları tek tek yönetebiliyorsunuz. Askerleri tek tek yönetiyorsunuz. Topçular var. Oyunda savaş ekranında böyle şeyler çıkıyor. Onu zaten şu anda görüyorsunuz. Oyunun özelliği şu. Eğer tanıyorsanız bu oyunu önceden mutlaka herkes bir indirip bakacaktır yani. Ama tanımıyorsanız da hani bir zamanlar işte şu anın PlayStation kafelerinde oynatılan PES'e benzer şekilde.
Evet, çok
zamanın.
Zamanın en çok oynanan oyunlarından
arcade
biriymiş.
Arcade kafelerinde yani bilgisayar kafelerinde oynatılan en çok oyunlardan birisiydi kendisi.
Ya gerçekten oyunun geçmişiyle ilgili yani Amiga geçmişim veya daha önce Amiga kullanmamış olduğum için hiçbir bilgim yoktu ama iOS versiyonu için yapılan oyuna bakarken zaten bir yandan da internet üzerinden Amiga versiyonunu inceledik. Ya yani oyunu birebir yapmışlar diyebiliriz.
Aynen.
Ama birebir derken tabii grafikleri müthiş,
falan
müthiş
daha güncellemişler.
Yani. Renkler olsun, grafiklerin dolgunluğu olsun yani gerçekten harika bir şekilde remake olmuş. Yani port değil. Oyunu birebir aynı şekilde ama günümüze uyarlanmış grafiklerle ve kaliteyle yapmışlar. Oyunun sesleri de güzel.
Her
İşleyişi
şey
de güzel. Zaten sıra bazlı oyunlar yine Tower Defense tarzı sevdiğim oyunlardan biridir. Bu tarz oyunları seviyorsanız ki günde dediği gibi Amiga ile ilgili bir geçmişiniz varsa mutlaka bu oyun cezbedecektir siz diyelim.
Tabii. Bundan sonraki oyunumuzun adı Disco Tort. Yani şu anda hatta zaten Türkiye App Store'unda da oldukça üst seviyelerde yer alıyor. Oyun bir işte büyücünün belli test aşamaları geçmesine dayanan bir...
Çaylak bir büyücü.
Çaylak bir büyücünün işte geçmesine dayalı bir oyun. Oyunda siz sadece tek tuşla kontrol ediyorsunuz bütün oyunu. Sadece o da yapabileceğiniz şey durmak.
Evet, sadece duruyorsunuz.
Belli bir rota üzerinde koşan bir arkadaşı. Siz ekrana basarak, durdurarak, tehlikelerden arındırarak...
Bir labirent sistemi var zaten oyunda. Yani puzzle ve labirent tarzı bir... Şey olmuş, bir harmanlanmış zaten
evet,
oyunun şey.
Yani diyelim ki siz koşu ekranınız üzerinde bir sürü tehlike var. Bu tehlikeleri arada sırada biliyorsunuz hani işte
testere
kazık. Çıkıyor, ondan sonra kazıklar çıkıyor, ondan sonra geri çekiliyor tarzında.
Evet, alev falan var.
Alev sıkılıyor, yine duruyor falan. Siz o aralarda geçişi tamamlayarak oyunun ileri kısmına erişmeye çalışıyorsunuz. Tabii yani bu nereye kadar detaylandırabilirsiniz? İleriki oyunlarda gerçekten çok detaylandırdı ve zor hale geliyor.
Evet, çok zorlaşmış. Oyunun ilk birkaç bölümünü oynayıp oyunu kapatmayın.
Evet,
çünkü
yani
ilk birkaç bölüm inanılmaz basit. Yani sadece bir kere durdurarak yani parmağın şeklinizde ilk bölüm bitebiliyor. Ama ilerleyen yerler o kadar da basit değil.
Çeşitli power-up'lar alarak bunları biraz kolaylaştırabilirsiniz. Fakat hani ileriki kısımlarda gerçekten sinirinizi bozacak derecede zor kısımları var.
Evet, birkaç şey gördüm. Dedim ben bu oyunu oynayamam muhtemelen. Yani en azından yani sabırlı bir şekilde ilerleyemem.
Hitap eden bir oyun olmamış nedense. O da
tabii ama tabii yani burada bu programda yani kendi sevdiğimiz oyunları değil, yani kişilerin sevebilme ihtimali olan oyunları ya da tercih edebileceği oyunları tanıtıyoruz. Ki ben açıkçası hani bu oyunu oynamasam da mutlaka oynayacak insanlar olacaktır.
Tabii.
Çünkü grafikleri ortalamanın üzerinde. Yani kontrol sistemi yok. Yok yani sadece yani
tek tuş. Evet.
Tek tuş kontrol sistemi var. Ya ilginç bir oyun olmuş aslında. Konsept olarak da farklı ama hani daha önce rastladığım türde bir oyun değil.
Evet, biraz Temple Run'ın hani
duran versiyonu bu.
Biraz değişik bir versiyonu.
Evet, duran versiyonu olmuş. İstiyorsan hemen bu yavaş oyundan hızlı bir oyuna geçelim.
Ve herkesin oynayabileceği oyun.
Kesinlikle.
Lunar Racer. Bu daha önceden iOS dünyasında olan bir oyundu. Şimdi Android'e de geçişini yaptı.
Evet, Android'de de var artık.
Ve gerçekten hani oynayış bakımından zevkli bir oyun. Yani siz oyunda şöyle yapıyorsunuz. Diyelim ki bir gezegen gibi bir yerde. Hani ay olabilir. Işte.
Dünya.
Evet, mesela işte uzay istasyonu olabilir. Burada düzenlenen yarışlar var. Bu yarışlara katılıyorsunuz. Çeşitli işte yer çekimli ortamlarında dönen bir yerde. Tabii gezegenin üzerine döndüğünüz için
bir
sonuçta
eksende,
devamlı bir dönen bir yerdesiniz. Burada işte çeşitli rampalardan zıplayarak işte bomba olsun, mayın olsun, roket gibi şeyler olsun.
Zırh falan var.
Onları
çeşitli
alarak,
power-up'lar
alarak ve nitronuzu kullanarak.
Nitro olmazsa olmaz.
Aynen.
Yarış oyunlarında nitro olmazsa olmaz, herhangi bir oyunda zombi olmazsa olmaz gibi bir şey artık bu. Yani evet. Mecbur olacak artık nitro. Ay'da nitro kullanıyorsunuz, Mars'ta nitro kullanıyorsunuz. İlginç.
Evet. Yani bu bölümde yalnız zombi yok bildiğim kadarıyla.
Yok. Bu oyunda zombi yok. bu şaşırtıcı. Ama oyun gerçekten çok eğlenceli. Yani sevimli grafikleri var. Öyle abartı kasılmış araba modellemeleri yok ama küçük arabalar zaten.
Evet.
Oyun da çok eğlenceli.
Oyun zevkli oyun. Gerçekten herkese hitap edecek bu. Bunun dışında iOS dünyasında Game Center özelliği var. Yani siz arkadaşlarınızı davet edip onu da oynayabiliyorsunuz. Hı-hı. İşte odalara da girip oynayabiliyorsunuz. O da çok zevkli. İnsanlarla beraber oynayabilmek, bilgisayar dışı haricinde gerçek insanlarla oynamak, o da çok zevkli.
Android tarafında şu anda multiplayer desteği yok.
Yok. Yani
sadece
gelir inşallah.
Open Fate üzerinden achievement kazanıyorsunuz. O da çok yani üstünde durulacak bir şey değil ama oyunun zaten single player modu da gerçekten eğlenceli. Yani basit bir oyun. Hem hareket algılayıcısını kullandırıyor hem de dokunmatik ekranı kullandırıyor. Nitro ve yer çekimine biraz daha hakim durabilmek için zıpladığınızda
i̇ki
sol tarafa
var.
Basarsınız. Evet, iki tuş.
Birisi işte nitroya basıyor, sağlıyor. Diğeri de yer çekimini arttıran bir özellik.
Evet, yere yapışıyorsunuz yani çok.
Böylece mesela çok gezegenden uzaklaşarak gibi olur.
Uzaklaşırsanız bölümü bitiremeyebilirsiniz.
Yani hızınızı yavaşladığını düşünüyorsanız direkt aşağı inip.
Evet, aynı devam şekilde devam edebilirsiniz.
Bir sonraki oyunumuzun adı Ship Up. Yani bu diyeceksiniz yine çocuk oyunu falan ama değil.
değil.
Çünkü çok zevkli bir oyun gerçekten. Hani her şey biraz eğlenceye dayalı oyunlarda biliyorsunuz. Bu oyunda da bir koyunu, zıplayan koyunu, bir karton kutunun içerisinde. iPad'inizi veya iOS cihazınızı astrometresini kullanarak, yöneterek çeşitli yerlerden
üst katlara
doğru yavaş yavaş ilerletmeye sağlıyorsunuz. Bu oyun hani baktığın zaman başlangıçta hani çok basit gibi gözükebilir, ileride yine karışıyor tahmin edeceğiniz üzere. Fakat hani müzikleri olsun, efektleri olsun, oyunun grafikleri olsun, işte ilerleyiş şekli dahi sizi cezbeden şeylerden birisi. Tekrar tekrar oyuna geri döndüren özelliklerden birisi. Tek sorunu şu, astrometre olması sizin her yerde kolay kolay oynayamayacağınız bir oyun olması.
Evet, yani sizin daha çok sabit ortamlarda olmanız gerekiyor.
Ve birazcık da öne eğilerek.
Evet, ya da yani oyunun zaten ayarlar kısmında bir kalibrasyon seçeneği var. Yani kendinize en uygun açıda cihazı
tutarak,
ondan sonra kalibre ettiğinizde rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyunun sesleri çok güzel. Kuzu, artık koyun her neyse aşağı düştüğü zaman "Ome" diye bağıra bağıra düşmesi çok komik olmuş gerçekten. Ve kuzuyu ya da koyunu artık ikisini de söyleyeceğim ben sanırım sürekli. Sürekli böyle zıplatarak üst kademelere çıkarma ve platformların üstünde bazen müzik notalarını sırasıyla çalman gerekiyor şey için. Bölümü yani o katı geçmen için gereken anahtarı alabilmek için.
Aynen.
Çok içinde de bu arada onu da fark ettim ama böyle ilerliyor oyun. Yani o anahtarı almak adına o notaları sıralı bir şekilde çalabilmeniz gerekiyor.
Kesinlikle. Bir sonraki oyunumuzun adı şu, Cargobot adlı oyun.
Bu ayrıca son oyunumuz, bu bölümde son oyunu.
Hı-hı. Bu oyunun özelliği şu, yine bir puzzle oyunu, yani bulmaca oyunu. Siz bir robotu kontrol ediyorsunuz. Robot kolun programlamasından sorumlu kişisiniz.
Evet, çok ilginç değil mi? Çok basit bir...
Aynen, döngüler hazırlıyorsunuz, işte komutlara veriyorsunuz, bunları döngülere sokuyorsunuz falan. Ama çok kolay bir şekilde, yani hızlıca öğrenebiliyorsunuz bunları.
Evet, tutorial modunda oyunu çok basit bir şekilde anlatabiliyor ama tabii ilerleyen modlarda, ilerleyen zorluklarda o kadar kolay olmayacaktır. Aynen.
Kargoları siz bir yerden bir yere taşımanız genelde
gerekiyor,
bu
yapmanız gereken şey o. Yani bir vinç tarzı bir kolun,
bu kadar hani kapsamlı bir puzzle oyuna dönüşmesi.
Evet. Yani o vinç'i indiriyorsunuz aşağıya, kutuya alıyor. 5 hamle sağa diyorsunuz. O 5 hamle sağa gidip tekrar 6. hamlede eğer indir diyorsanız o kutuyu indiriyor ve sonra döngü oluşturabilirseniz, doğru oluşturulabilirse aynı şeyi sürekli yapıyor. Yani bir mekanik hale çevirmeye çalışıyorsunuz oyunu. İşin zaten puzzle tarafı da bu.
Bu da çok zevkli bir oyun. Yani zekada hani kullanacağınız gerektiren bir oyun.
Evet,
planlama gerektiren bir oyun.
Evet.
Biraz da hani programlama becerinizi mutlaka arttıracak bir oyundur.
Kesinlikle.
Bu işin oyunun en ilginç yanı ise bu değil.
Evet, oyunun en ilginç yanı
iPad'in üzerinde programlanmış olması.
Evet,
yani bir PC olsun, Mac olsun hiç kullanılmamış.
Ya oyun tamamen iPad'in üzerinde kullanılan bir uygulama üzerinden hazırlanmış.
Evet, çok ilginç. Yani bu hani iPad PC sonrası bir dönem olarak nitelendiriliyor biliyorsunuz. Yani bu oyunu buraya getirmiş olması, bir oyun bile üzerinde yapılabiliyor olması çok güzel. Oyun da bedava, mutlaka indirin.
Evet.
Deneyin, kullanın.
Bu Cargobot oyunu da Codea adlı bir uygulama üzerinden hazırlanmış.
Evet,
uygulamanın adını da söyleyelim. Eğer sizin de iPad veya iOS'li bir cihaz için oyun geliştirme isteğiniz varsa bu uygulamayı da deneyebilirsiniz.
Yani İsmi değişik Codea. Bir tercih olur ama mutlaka...
Yani muhtemelen bir programın, bu Codea'nın belirli taslakları vardır zaten. Yani bunu oyun kurma, oyun geliştirme yapmayla ilgili bir hevesi olan biri varsa mutlaka deneyecektir bunu. Cargobot dediğimiz gibi yani çok fazla grafik yok, sesler çok basit, kontrol çok basit ama bir sürükleyiciliği var oyunun.
Evet, çünkü neden? Hani... Siz bir programlar yaratıyor olmanız, programları iç içe çalıştırabiliyor olmanız.
Evet, her şey sizin elinizde kalıyor burada. Yani yapamadığınız zaman benim gibi eğer oyunlarda bir hırs yapma olayınız varsa mutlaka bu oyun sizi bağlayacaktır.
Cargobot'u da tanıttıktan sonra istersen bu bölümü artık sonlandıralım.
Evet, sonlandıralım. 6. bölümde bu şekilde bol oyunlu bir şekilde geride bıraktık.
7. bölümde görüşmek üzere.
Hoşçakalın.